Kıymetli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Değerli dostlar, kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, geçen hafta hatırlayacaksınız. Örtünmeyi konuştuk. Hemen ardından da bu hafta çıplaklığın yükselişini ele alacağız, bunu konuşacağız. Adeta bir antikor gibi önce biz örtünmeyi konuşalım demiştim hocama. Ama toplumumuzun bir marazı olarak, genel dünya toplumlarının bir marazı olarak ne yazık ki çıplaklık bir moda olarak lanse edilerek her geçen gün artıyor. Bugün biraz bunu konuşacağız. Bu meseleyi sosyolojik olarak ele alacağız. Tabii çıplaklıkta da nasıl örtünmede ana özne bedense, çıplaklıkta da yine ana özne beden. Burada kimliklerin, postmodern kimliklerin inşa edilmesinde artık bedensel imaj mütemmin bir cüz olarak ele alınıyor. Ve biz bunu sosyolojik perspektifle ele aldığımız zaman mahremiyetin dönüşümünden, yeni kimliklerden, bedenin bir arzu nesnesi haline getirilmesinden bahsetmek üzere birçok meseleyi ele almamız gerekiyor. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam özellikle batılı sosyologlara da baktığımız zaman onların da bu konuyla ilgili ciddi tespitlerinin olduğunu görüyoruz. Mesela Anthony Giddens deneyimin tecrit edilmesi ve mahremiyetin dönüşümü olarak bu meseleyi ele alıyor. Evet. Deneyimin tecrit edilmesinden biz geleneğin yok sayılması, gelenekle bağımızın yani hem modern kurumların hem modern insanın bağının koparılmasını anlıyoruz ve dolayısıyla bir mahremiyet dönüşümü ortaya çıkıyor. Anthony Giddens diyor ki hani üreme merkezli bir cinsellikten beden haz merkezli bir cinselliğe doğru evrildi. Dolayısıyla beden haz merkezli bir obje olarak ele alındığı için çıplaklık da çokça lanse edilmeye başlandı deniyor. Yine bazı batılı düşünürlerin özellikle 17. yüzyılda başlayan bir burjuvazi ahlakıyla cinselliğin bastırıldığını, daha sonra iktidarın bunu bir söyleme dönüştürdüğünü, bununla ilgili edebiyatın, modaların ortaya çıktığını söyleyen batılı düşünürler var. Siz de çok anarsınız derslerinizde de. İşte Baudrillard da diyor ki senin bir ruhun var ve onu kurtarman lazım cümlesi yerine modern insana, senin bir ruhun var ve onu kurtarman lazım yerine senin bir cinsiyetin var ve onu en iyi nasıl kullanacağını bilmen lazım denmeye başlandı diyor. Yani cinsiyet merkezli bir ruhtan bedene, bedenden de cinsiyete giden bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Tabii batılı düşünürlerin, aydınların da bir takım bu tespitleri aslında beni sevindiriyor.
Evet.
Bu konuda bizim müktesebatımız,
evet,
örtünmeyi konuşmuştuk geçen hafta.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de, Efendimizin sünnetinde. Biz evet, aslında bu işi tam tavsif edildiğini görüyoruz.
Evet.
Fakat bunun bir toplumsal sorun olarak, yara olarak tespit edilmesi, daha doğrusu bir yara olarak değil de fotoğrafının çekilmesi de bu batılı aydınlar, sosyologlar tarafından bunun çekilmesi de önemli.
Doğru.
Hocam direkt şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Geçen hafta da bunu sormuştum. Örtünmenin anlamı ne diye. Bugün de şunla başlayayım genel bir soruyla. O asli medeni insanın vasfı örtünmeden çıplaklığa doğru bu geliş, bu yükseliş, bu çıplaklığın yükselişinin anlamı nedir?
Evet, evet. Aslında bir tarihsel, modern tarihsel kökenleri var. Bir de bugün karşı karşıya olduğumuz yepyeni bir durum var. Modern tarihi kökenleri, evet, aslında modernite de kendi içinde bir medeniyet olarak ortaya çıktığında bir açıdan bir giyim tarzı var, bir sistematiği var. Dolayısıyla Giddens'in işaret ettiği de bu. Fakat küreselleşme dönemiyle birlikte, Avrupa'da yine postmodern kültürle birlikte bu gelenek yıkılmaya başlandı. Bu aile kurumunun mahremiyeti, örtünmeyi, hicabı temsil eden ilişkiler düzeni, gitmeye başladı, çökmeye başladı. Onun yerine efendim daha çok kamusal olma, daha çok kalabalığa katılma, daha çok birey olma, daha çok çıplaklaşma, çıplaklık dediğimiz bir olgu yerini bırakmaya başlıyor. Biz onun üzerinde duracağız. Fakat modernliğin kökeninde bir çıplaklık boyutu da var. Yani Endülüs'e gittiniz mi bilmiyorum.
Yok, gitmedim.
Mutlaka
hocam.
Gidin. Allah nasip etsin.
İnşallah.
Kurtuba Camisi'nde beni şaşkına çeviren şey şu oldu. Yani Kurtuba Camisi Müslümanların büyük bir mabedi. Ondan sonra bu mabedi alıyorlar, değiştiriyorlar, kilise yapıyorlar. Hadi kilise yaptınız. Ya tabanında çıplak kadın resimleri var. Şimdi yine tabii Roma'ya gitmedim. Ama internette Roma'daki müzeler ve şeylere bakıyorum.
Aslında antik Yunan'a dayanıyor o çıplaklık, evet, değil mi yani hocam?
O Roma'da. Çıplaklığı modernite bir yönüyle, evet, kendi içinde çıplaklığı yeniden meşrulaştırmaya başlıyor.
Sanat ögesi haline
sanatta
getiriyor.
Sanatta bu çıkıyor. Mesela, evet, modern sanat önce insanı bütün nesneliğiyle resmetmek diyerek çıplak bir biçimde. Nü dediğimiz resim, evet, modernin bir ürünü olarak ortaya çıkmış mesela. Çıplaklık tam tersine, yani bu şeye karşı bir meydan okuma. Kilisenin insana cinselliği yasaklaması, cinselliği günah, karlığın bir nüvesi olarak görmesi üzerine böyle bir tepkiyle ortaya çıkmış. Aslında şey de hakikaten kilisede yaptığınız alıntıda üreme deniyor. Kilise cinselliği sadece üreme olarak görür. Hatta bu kilisenin önemli düşünce adamları filleri örnek verir.
Evet.
Filler 3 senede bir araya gelirler. Ve sadece üremek için bir araya gelirdi. Oysa bizim İslam düşüncemizde, değil mi, evlilik sadece üreme için değil, cinsellik de reddedilmez.
Evet, evet.
Nikah meşru cinsel ilişki için şart olan bir şeydir. Değil mi? Bizim peygamberimiz evlenmiştir. Çok.
Yani İslam'da
sonra
ikisini nakseden bir anlayış yok.
Evet, yok yani.
Evet.
Yani ama Hazreti İsa evlenememiş yani. Evlilik tecrübesi yok. Ama Hazreti Muhammed evlenmiş. Hanımı olmuş, hanımları olmuş, çocukları olmuş, baba olmuş. Değil mi? Dolayısıyla İslam cinselliği reddetmez. Cinselliğe kötü diye bakmaz,
ve
günah diye
şöyle
bakmaz.
Şöyle bir hadisi yok Efendimizin. Ben çocuklarım olsun diye evlendim.
Değil mi?
Evet.
Böyle bir şey yoktur. Yok. Yani. Sadece üreme için yapılmaz,
evet,
evlilik.
Evet.
Ama şu tespiti de doğru. Yani artık şimdi tamamıyla çocuk yapmada, anne olmada, baba olmada reddediliyor. Neden?
Evet.
Çünkü beden artık sadece haz olarak algılanmaya başlanıyor. Beden artık çıplak beden olarak önemsenmeye başlanıyor. Beden üzerinde işlemler yapılıyor. Beden üzerinde işaretler yapılıyor. İşte aslan resimleri, ejderha resimleri, bilmem ne resimleri, küpelerle, bilmem nelerle. Bakın işlem bedenin üzerinde yürüyor.
Evet.
Ondan sonra plastik cerrah gelişiyor. Burunlar bilmem ne yapılıyor. Saç ekiliyor. Saç başlı başına bedendir yani, çıplak saç. Halbuki saçın üzerine bir şapkayla veya bir sarıkla örttüğün zaman yani kılın veya saçın hiçbir önemi kalmaz. Kuaför endüstrisi diye bir şey var. Bir beden endüstrisi var. Beden endüstrisi tıpta da birçok alanda gelişmiş. Estetik çıplak beden üzerinde yürütülüyor. Elbiselerin estetik değerini kaybetmesi son zamanlarda. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde İstanbul'da beyefendi, hanımefendi dikkatimi çekerdi hakikaten.
Çok güzel takım elbiseler çok giyen güzel beyefendiler vardı.
Hanımefendiler de, evet, o etekleri bilmem neleri falan. Şeyleri, beyler, ondan sonra fötr şapkası olan, olmayan, böyle şey gelirdi bana. Bir yandan adamları sevmezdim ama öte yandan da ya bir estetiği var adamın derdim yani. Ama samimi söylüyorum, şimdi şeyin en bazı mahallelerine pek gitmiyorum ama bazen Şişli'ye, Nişantaşı'na işim düşüyor, gidiyorum.
Evet.
Orada da aynı, efendim Ümraniye'de de aynı, bilmem şeyde de aynı, yani bir kot, blue jean, bilmem ne, hiçbir estetiği yok, hiçbir şey yok. Çünkü bütün estetik artık çıplak beden üzerinde yapılmaya başlandı. Ondan dolayı pijamaya geçildi. Pijamanın önemi yok. Önemli olan bedenin o
rahat
hazı,
etmesi,
cinselli o nedenle çıplaklık evet. öne çıkıyor. Çıplaklık gösterilmeye başlanıyor. Kendini, estetiğini, varlığını cinsellik ve çıplaklık üzerine göstermeye başlıyor insanlar. Beden fırlıyor bir yerlerden. Önden fırlıyor, arkadan fırlıyor, affedersiniz. Omuzlardan fırlıyor, bir yer, beden yerinde durmuyor. Beden terbiye edilmemiş. Beden medenilikten çıkıyor. Beden yoldan çıkıyor aslında. Yani medenileşmenin çöküşünün önemli bir işareti dedi ki ve şeyin deformasyonudur örtünmenin. Hakikaten şimdi de Avrupa'da bu deformasyon bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa medeniyetinin pik yapıp çökmeye doğru yol aldığının önemli bir göstergesi bu. Ve popüler şey kültüre bakıyoruz, sosyolojik alana bakıyoruz. Plaj kültürü. Mesela plaj kültürü modern bir kültürdür. Bizim cedlerimiz diyelim Ege'de yaşayanlar neye çıkardı? Toros'ta yaşayan Yörükler Toroslara çıkardı. Efendim yaylalara çıkardı. Antalya'da efendim değil mi? Yazın yaşanmaz, sıcak, ter, bilmem şu bu. Orada yaylaya çıkar. Efendim taze havası, oksijeni bol, taze suyu. Ondan sonra sebzesi, meyvesi bol. Güzel bir bedeni dinlenir gelirdi. Değil mi?
Evet, çok ilginç bir konuya temas ettiniz.
Adana'da da bu böyleydi.
Evet.
Çukurova'da da bu böyleydi. Ama şimdi bakın bütün şeyde kıyılarımızda efendim cennet yeri, tatil şeyleri inşa ediliyor. İnsanlar denize girmiyor. Lüks oteller, konforlu oteller yapıyorlar. Ondan sonra çıplak
sahilde dolaşılıyor.
Önce sahilde çıplaklık vardı. Sonra sahilden şehire doğru akmaya başladı.
Havuz başlarına.
Havuz başlarına. Ondan sonra şehrin sokaklarına geziyoruz falan. Turistler, eskiden turistler vardı. Ondan sonra şimdi normal Türkler de gezmeye başladı. Sonra oradan çıktı artık şehrin, İstanbul'da da artık plaj kültürü oluşmaya başladı. O elbiselerle İstanbul'un içinde de gezmeye başlıyor. Elazığ'da da gezmeye başlıyor. Bursa'da da gezmeye başlıyor. Plaj kültürü yayılmaya başladı. Genelleşmeye başladı. Dolayısıyla burada da bir çıplaklığın genelleşmesi söz konusu. Çıplaklık aynı zamanda bir öğretim programı olarak sosyal medyada uygulanıyor. Mesela sosyal medyada
nasıl hocam?
Sürekli çıplak imgeler gösteriliyor. Mesela alışveriş merkezlerinin reklamları, eğlenceler, düğünler, gezi yerleri, tatil yerleri, çıplak kadınlar üzerinde ya da yarı soyunu kadınlar üzerinde reklamları yapılıyor.
Manken diye tabir edilen. Tabii
mankenlerle vesaire bilmem ne. Diğer insanlar da yani tatile gidiyor diyelim plajda yüzüyor falan, bunu herkese çekiyor gösteriyor. Özel hayatımdır demiyor. Bak ben bunları yiyorum. Bak ben böyle giyinmişim. Bak ben böyle yüzüyorum. Müthiş derecede bir yanda insanlarda enteresan bir tezat, enteresan bir paradoks. Bir yanda insanlar diyor ki biz bireysel oluyoruz, bireyseliz, bireyseliz. Ondan sonra o bireyselliğini orada gizli tutmuyor, yayıyor sürekli. Şunu giydim, şunu yiyorum, şunu içiyorum. Peki
herkesin yaptığı
içmeyenler,
gibi, yığınların yaptığı gibi davranıyor.
Evet, öyle davranıyor.
Evet.
Kamusallaştırıyor kendisini, aşırı kamusallaştırma. Çıplaklığını da kamusallaştırıyor. Yarı soyunluk biçimlerini de kamusallaştırmaya başlıyor.
Evet.
Hocam, artık mankenler olmaktan çıkıyor iş.
Evet.
Birçok insan manken olmaya başlıyor. Bir de sürekli Survivor mıydı?
Survivor.
Survivor. Ha. Bunun bakın siz İngilizce aksanla söylediniz değil mi? İngilizce şeyle. Çünkü bunu Amerikalılar geliştirmiş. Dünyaya pazarlıyorlar. Bunu bir Türk de aldı. O Türk de yapıyor bunu. Akşamları evinde insanlar seyrediyor. Masum masum. Abi seyrettiğin ne? Çıplak bacaklar, çıplak omuzlar, yarı soyunuk bedenler ve sürekli bu bedenler rekabet içinde seyrediyor insanlar. Tabii güzel olanlar seçilmiş oranlar. Özellikle genç olanlar, iri yarı olanlar vesaire. İnsanlar sürekli bunları izliyor. 28 Şubat'ta sürekli Çarkıfelek izlenirdi. Şimdi sürekli bunu izliyorlar. Bu normal bir şey değil mi? Yani orada çıplaklığa alıştırılıyor.
Evet.
İnsanlar. Sosyal medyada işte 24 saat erişim var cep telefonu üzerinde. sosyal medyada her şey yapılabilir düşüncesiyle bu soyunuk reklamlar, temsiller, bilmem neler, bunlarla insanlar eğitiliyor. Evet. Normalleşmeye başlıyor. Çıplaklık ondan dolayı yükseliyor. Evet. Ondan sonra dolayı yani çok affedersin sütyeniyle geziyor ya. Yani kızlar bu sene görüyorsunuz, kadınlar. Şaşırıyor insan yani.
Evet.
İnan iki hafta önce Avrupa'ya gittik. Avrupa'da bu kadar şeyi görmedim ben İstanbul'da gördüğümü. Hanım da söylüyor bunu.
Bizim merhum Sabri Akdeniz Hoca vardı hocam. Evet. Buna sömürgeli mantığı derdi yani. Bir
evet.
Sömürgecilerin politikaları vardır. Bir de sömürgelilerin mantığı vardır derdi. Turizmi böyle değerlendirirdi yani. Turizm meselesini. Evet, evet, dolayısıyla insan. Biraz şu an biz o sömürgeli anlayışına doğru gidiyoruz. Hocam dilerseniz kısa bir ara verelim.
Evet.
Aranın ardından devam edelim. Kıymetli dostlar, Düşünce Günlüğü programımıza kısa bir ara veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli dostlarımız, tekrardan merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün çıplaklığın yükselişini konuşuyoruz. Geçen hafta örtünmeyi konuşmuştuk. Programımızın ilk bölümünde bu iş nereye gidiyor diye sordum ben hocamıza. Çok güzel izahatlar aldık. Hocam ben burada şunu sormak istiyorum. Tabii biz çıplaklığı sadece bir örtüsüzlük olarak algılamıyoruz değil mi? Yani buradaki belki çıplaklıkla şunu da kastetmemiz gerekir mi? Ya da onu nereye koyacağız?
Evet.
İşte geçen hafta konuşmuştuk. Hani Efendimizin örtünmeyle ilgili emirlerinde işte şunu görüyoruz. İşte beden hatları belli olmasın.
Evet.
Cinsler arasındaki farklılıklar kaybolmasın. Yani erkek gibi giyinsin, kadın gibi giyinsin. Bir de diğer din mensuplarına yani gayrimüslimlere benzememe diye. Burada şimdi mesela ya çok dar kıyafetler yani hem kadın hem erkek için. Mesela ben ceket bulamıyorum hocam artık almaya.
Evet.
Yani böyle çok kısacık bele kadar inen daha uzamayan böyle ceketler, çok dar pantolonlar.
Evet.
Yani bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Bu manada hani örtülü örtüsüzlük mü diyelim? Bunu bir sosyolojik olarak nasıl kavramsallaştırabiliriz? Yani örtünün dönüşümü aslında.
Yani evet.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Yani aslında bu bizim beğenilerimizi kılık kıyafetlerle şekillendirmeye çalışan aktörler, modacılar, bunların networkları, bunların mühendisleri. Aslında bir çıplaklığı üreten mühendisler var.
Evet.
Giyim mühendisliği var. Çıplaklık mühendisliği var aslında. Bunu açıkça görüyoruz. Bunlar bazen de örtüyü tümüyle reddetmek yerine onları da çıplaklık kültürüyle eklemlenecek hale getirmeye çalışıyorlar. Nasıl getiriyorlar? İşte aslında örtünmüşsün ama örtün şey bir örtüsüzlüğü anlatıyor.
Evet.
Örtünme, örtme değildir yani. Bedeni örtmüyor. Bedeni daha fazla dışa vuruyor. Bir örtünme eğer bedeni örtmek yerine efendim mahremiyeti korumak yerine, sınırlarını işaretlemek yerine tam tersine bedeni daha fazla vurguluyorsa, haz ve cinselliği
arzu nesnesi haline getiriyorsa,
toplumu, karşıdakileri, insanları, etrafındakilere haz cinselliğiyle taarruzda bulunuyorsa o örtünme değil yani açıkçası. O yani soyunuk bir örtünmedir aslında.
Bu da çünkü, bir tehlike değil mi hocam?
Tehlike elbette.
Dindarlar açısından çünkü, yani kesinlikle. Çünkü bir takım muhafazakar modacılar diye tabir edilen sosyal medyada butikler, evet. Bir takım evet. Moda evleri, evet. Markalar bu dönüşüme de katkıda bulunuyor.
Şu var tabii bu iki şeye ayırmak lazım. Bir yandan hakikaten bir toplumun değerlerini yıkmadan, onlardan ilham alarak, onlara saygı duyarak, onların sınırlarını tanıyarak insanların estetik giyinmesine katkı sağlayan insanlar vardır.
Onu da ayırmamız lazım tabii hocam.
O insanların meslek grubu olarak bence varlığı meşrudur. Bunlara saygı duyulur. Evet. Müslüman bir insan da yani güzel giyinmesi, şık giyinmesi iyi bir şeydir. Öyle olması lazımdır.
Hocam
yani.
Peygamber Efendimizin hani bu böyle çok darmadağınık gezen insanlara karşı hani işte saçını düzelt, kendi şekline, şemaline dikkat et. Allah'ın sana verdiği nimetleri de hani üzerinde görmesini ister. Kılık kesinlikle kıyafetine öyle. Dikkat et tarzında emirlerin
yani
olduğunu biliyoruz.
Ben hatta ismini söylemekte de bir mahsuru yok. Ben Sabahattin Zaim'de çalışıyorum. Öğrencilerim başörtülü çoğunluğu. Onlara diyorum ki hakikaten ben sizinle onur duyuyorum. Çoğunluğu hem güzel başörtülü hem de güzel yani böyle estetiği olan bir giyinme tarzı var. Hem mahremiyete dikkat eden hem onu buluşturan. Demek ki böyle bir yönümüz de var. Güzel bir yönümüz. Bunları da takdirle karşılamak lazım. Fakat öte yandan hakikaten kendi değerlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımadan sadece efendim ünlü olayım, sadece para kazanayım diye insanların nefislerine, hazlarına daha çok bastırıp örtünmeyi ona göre değiştiriyorsa, dönüştürüyorsa bunlarda çok büyük vebali var. Hatta bence Paris'teki, Milano'daki veya New York'taki o seküler modacılardan çok daha büyük bir vebali var. Onlar zaten gavur belli.
Evet.
Ama bu Türk olup, Müslüman olup bir de kalkıp dindar olan insanların giyim tarzlarını böyle örtünmeden uzaklaştıracak biçimde onu yeniden üretmek tamamıyla bir deformasyondur ve büyük bir vebali
vardır. Büyük bir mesuliyeti
aslında.
De vardır. Evet.
Şimdi sonuçta tabii çıplaklıkta şu önemli. Yani haz kendi bedeninin çeşitli boyutlarıyla insanları gözüne sokmak, insanlara taarruz etmek. Kusura bakmasın diyorlar ki efendim ben kendim için. Bu sosyal psikolojiye, toplumsal psikolojiye ters bir önermedir. Kendim için giyiniyorum. Topluma ayak bastığım andan itibaren sadece kendim için değil, o toplum için de giyiniyorum ben artık.
Evet.
O sokak için de giyiniyorum. O cemaat için de giyiniyorum. O okul için de giyiniyorum. Bir sosyal varlık boşuna denmemiştir yani. Giyimimiz de öyledir. Dolayısıyla biz giyimimizle, bedenimizle insanları etkileriz. Ama kalkıp bedenimizi cinsel ve arzu nesnesi haline getirip çeşitli imgelerle insanlara taarruzda bulunursak bunun da büyük bir vebali var.
Evet.
Gençler, yetişkinler, diğer insanlar bundan etkileniyor. Harama düşüyorsa, nefisleri kuduruyorsa, kışkırtılıyorsa nefisler, tamam mı?
Buna cinselliği sebep kışkırtılıyorsa, olan herkesin bu konuda
bu,
vebali var demektir.
Bu arzunun taarruzudur.
Evet.
Bu açıkçası nefsin taarruzudur, bedenin ve cinselliğin taarruzudur.
Evet. Yani. Hocam tam da burada aslında geçen hafta da vaktimiz kalmadığı için yani soramamıştım size. Bir eğitimci olarak, bir baba olarak, toplumun dertleriyle dertlenen bir sosyolog olarak ne önerirsiniz? Ne yapılması lazım? Yani bir örtünmenin teşviki, ve çıplaklıktan uzak durmak adına.
Önceki
o konuştuğumuz hani örtülü örtüsüzlüğe de varmadan.
Evet.
Yani makul ama hani bugünün meta eşya dünyasında çok da hocam bu toplumdan da çok beri dışında değiliz biz. Biz hepimiz etkileniyoruz
tabii,
yani.
Tabii çocuklarımız
modadan
bu toplumda
etkileniyoruz,
yaşıyor.
Vitrinlerden etkileniyoruz ya da etkileniyor insanlar.
Evet.
En nihayetinde herkesin özel terzisi yok. Gidiyorsunuz hazır konfeksiyon mağazalarına. Diyorsunuz ki bana bir pantolon lazım. İşte hanımlar elbise lazım, başörtüsü lazım diyor. Orada deniyor ki bu yılın modası bu renk.
Evet.
Hatta o rengin bir takım varyantları satılıyor. Başka bir şey de bulamıyorsunuz. Evet. Birini almak zorundasınız. Bu manada bir örtüye teşvik ama böyle içselleştirerek tam böyle gönülden bir kabul ederek bir örtüye teşvik çocuklarımız gençler açısından ve bu çıplaklıktan uzak durmak adına ne tür tedbirler alınmalı?
Evet. Vallahi anne ve babalar olarak tabii bizim çocuklarımıza örtüden bahsederken önce kendimizin onu temsil etmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi çocuklarımıza yani örtüyü tek bir kalıp olarak dayatmamak. yani onların bütün beğenilerini de reddederek değil,
evet,
beğeni tercihlerine de saygı duyarak belli sınırları onlara vahsetmek. Yok illa sen siyah giyineceksin, yok illa sen çarşaf giyineceksin, yok illa sen bunu giyineceksin diye değil de, yani biz örtü işte kuralları böyledir, anlamı budur. Bunun içinde tabii ki senin de tercihlerin, beğenilerin
söyleyeyim,
önemli.
Seçimleri biraz
onlara bırakmak.
Mübah bırakmak,
yani onların da
herhalde
özgürlüklerine imkan tanımak.
Evet.
Onların özgürlüklerini tümüyle karşımıza alırsak, tümüyle bir şema olarak onlara bir şeyi dayatmaya kalkışırsak, başlangıçta belki bizi kabul ederler baskıyla, zorla, ama daha sonra çok kötü tepkiler ortaya çıkıyor. Hiç beklenmedik şeyler ortaya çıkıyor. O nedenle bazen de bakıyorsun, yani bir kız evet başını örtmemiş ama yani giyimi, kuşamı mazbut. Zamanla o başını da örtebilir. O evet, artık Allah'ın kendisine nasip edeceği bir şey, zaman içinde olacak bir şey diye evet, makul karşılanabilir belki. Dolayısıyla bizim tavrımız anne ve baba olarak önemli. Yeter ki o aşırı sınırlarda dolaşmasınlar önce. Yeter ki kendi dinlerini bir bütün olarak, dinlerine karşı saygılı olsunlar. Allah ve kitabına karşı muhabbetle yönelsinler.
Erkekler için erkekler ne dersiniz için hocam? De, çünkü Kur'an'da yani kadınların, erkeklerin, tabii, erkekler de gözlerini de haramdan sakınmaları evet, emir buyuruluyor. Çünkü doğru, biz biraz böyle örtünmeyi, işte namus kavramını, ar kavramını çok kadınlar üzerinden konuşuyoruz.
Yanlış tabii yani. Şimdi yani kız erkek ilişkileri kafeteryalarda görüyoruz, diğer ortamlarda görüyoruz. Yani sınır yok, mesafe yok, bilmem ne. O ciddi farklı sonuçlara, dönüşümlere de yol açabiliyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızla yani sadece nasihatler değil, onlarla bir takım örnek ortamlarda bulunmamız, ondan sonra onların arkadaşlarını aslında iyi arkadaş seçmelerine yardım etmemiz, direkt bir arkadaş dayatması değil ama
sosyal ortamlar, sosyal networkler oluşturmamız lazım.
Bunun için gayrette olmamız gerekiyor yani. Biz gayrette olmazsak valla toplumun ana gidişatı, ana gayreti bozmaya yönelik. Çıplaklaştırmaya yönelik, alkole götürmeye yönelik. Dolayısıyla Allah korusun. Tabii sonuçta Allah'ın takdiri, insanların seçim tercihi de önemli ama hegemonya, taarruz, hakimiyet bunların elinde. O nedenle anne ve babalar olarak, aileler olarak hem çocuklarımızla muhabbet içinde ilişkilerimizi taşımamız, sevgi içinde sürdürmemiz ama bazen de çocuklarımızı hafif dizeyli zorlama içinde de olmamız gerekir. Efendim o seçsin istediğini deyip de liberal davranmanın manası yok. Yani evet, biz bir liberal gibi hareket edemeyiz kültür evet, meselelerinde, din meselesinde.
Temelinde hocam
bu bir biraz siyaset meselesi değil ki evet, bu. Biz yaşam tarzı meselesi evet, bu yani.
Bizim terbiye metotlarımızda aslında bazen o başlangıcı da evet, kaçırıyoruz. Hani aslında
ya zorba, temeli, ya liberal.
Temelinde ama yani bir mahremiyet eğitimi var değil mi? Evet. Hani bizim o aslında ne güzel yani o fıkıh kitaplarında tarif edilen işte o avret mahalli denilen, setre evet, avret denilen. Yani bu bedenin mahremiyeti.
Bunlara dikkat etmek, evde namaz kılıyorsun.
Buradan başlamak gerekiyor herhalde. Yoksa direkt başını niye örtmüyorsun?
Değil.
Bu pantolonu evet, niye giyiyorsundan ziyade. Evet. Ya bu aslında neyi koruyor?
Evet.
Yani mahremiyetin özü nedir? Bununla insanın kendi kendine saygınlığını nasıl korur? Ne tür mesuliyetleri vardır? Oralardan herhalde başlamak gerekiyor
evet,
değil mi hocam?
Yani biraz onlar, bir de sosyal ve arkadaş çevresi çok önemli. Evet. Gönderdiğimiz üniversiteler çok önemli.
Çok önemli.
Efendim benim çocuğum çok zeki, ben işte o kendisini başa çıkar şu bu bilmem ne dememek gerekiyor. Ortamlar, sosyal etki çok güçlü. Çok
ya da
önemli.
Bu ekranlar evet, hocam değil mi? Bu sosyal medya hesapları buralarda evet, neler paylaşılıyor? Kimlerle etkileşime geçiliyor?
Aşan bir şey. Yani orada
onları
biz
da uzaktan kontrol etmek gerekiyor herhalde.
Yani o, ama o konuda bizim yine insan yani vatandaşlar olarak, inananlar olarak, anne ve babalar olarak bizim hükümetler üzerinde baskı oluşturmamız gerekiyor.
Herhalde şimdi öyle bir yasa çıkacak
yani
hocam.
Yani bu tür şeyler böyle efendim eskiden kablolu yayınlar diye bir şey vardı yani.
Evet.
Dolayısıyla her istediğini sosyal medyada yayınla, her istediğini çıkıp bir meydanda efendim bir Üsküdar meydanına çıkıp her şeyi yapabilir misiniz? Olmaz. Sosyal medyada, medyada bir meydan ortamıdır.
Evet.
Dolayısıyla bunların hükümetler tarafından engellenmesi lazım. Hukuk boyutlarının çizilmesi lazım. Bu nihilist ve septik kültürün çıplaklık alanına yansıyarak hiçbir sınır tanımaması, hiçbir değer tanımaması, her şeyimi yapabilirim, her şeyimi de söyleyebilirim gibi bir tutum içinde olmaması gerekir. Kamu ahlakı diye bir şey var anayasada, kamu ahlakı değil mi? Yani bu kamu ahlakı korunmadığı zaman bu milletin kolektif ahlaki değerleri nasıl oluşacak yani?
Evet.
Uzlaşmaları nasıl olacak?
Evet.
Bizim aşan böyle boyutlar var. Bu boyutlar üzerinde de sivil toplum kurumlarının çalışması lazım. Adam gibi araştırmalar, projeler, programlar hazırlayıp adam gibi hükümet karşısında durduğu zaman inisiyatif sahibi, dikkate alınan insanlar olarak görülüp dinlenilmesi lazım.
Evet.
Açıkçası evet. Yani.
Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Geçen hafta örtünmeyi konuşmuştuk. Aslında onu o zaman da söylemiştim. Bir antikor gibi önce onu konuşalım. Bugün de toplumun bir marazı olmaya başlayan çıplaklığın yükselişini konuştuk. Bununla ilgili ne tür tedbirler alınabilir? Bunun anlamı ne? Sebeplerini bunun üzerinde durduk. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.